Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Evet Ender, yine oldukça önemli konularımız var. İstersen Çinli üretici Xiaomi ile başlayalım. Xiaomi son günlerde oldukça popüler bir firma. İlk olarak Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro platformunu kullanan Mi2 isimli telefonuyla gündeme gelmişti. Ancak firmanın Mi2'dan daha ekonomik Mi1 ya da Phone 1S olarak geçen bir telefon daha var. Bu telefon geçtiğimiz günlerde firmanın ana vatanı Çin'de satışa çıktı. Ve yarım saat içerisinde 200 bin adet satarak hem tükendi hem de Çin'de belki de şu ana kadar en hızlı satan telefonlardan biri olma unvanını başardı. Şimdi bu telefonun özelliklerine baktığımızda Ender, aslında teknik olarak güçlü bir telefon olduğunu ve fiyat olarak da son derece ekonomik bir seviyeden satışa çıktığını söyleyebiliriz.
Evet, firmanın geçen hafta mobilitede konuştuğumuz modeline de bakarsan o da donanım olarak oldukça güçlü bir telefon oldu ve fiyat olarak da o da çok iddialıydı. Yine firmanın aynı benzer bir stratejiyi bu telefonda da yaptığını görmekteyiz. Donanım olarak gerçekten güçlü bir cihaz. Şu andaki HTC'nin One S cihazına oldukça benziyor.
Benzer, evet.
Özellikle de Asya ve Orta Avrupa bölgesinde çıkacak versiyonu için konuşursak. Çünkü Qualcomm'un Create platformunun S3 Yonga setini taşıyan işlemcisi bu telefonda olacak. Gene özelliklerine baktığımızda 854'e 480 ekranı görmekteyiz. 1 GB bellek var telefonda. O konuda başarılı. Özellikle diğer özelliklerine baktığımızda pilinin oldukça büyük olduğunu görüyoruz. 1930 mAh pil var telefonda.
Yani HTC One X'ten daha büyük pil olduğunu söyleyebiliriz.
One X'ten çok daha büyük pil var. Bu da pil ömrü konusunda telefona oldukça avantaj sağlayacaktır.
Şimdi burada aslında önemli olan nokta kullanılan işlemci. Çünkü Snapdragon S3 platformunu kullanan 1.7 GHz hızında bir işlemci var. HTC tarafında One S piyasaya çıktığında ilk olarak biliyorsun S4 işlemci de piyasaya çıkmıştı ki bu daha modern bir işlemci ve 28 nanometre ile üretilen bir işlemci. Ancak üretim tarafında sıkıntı yaşandığı için, talepler karşılanamadığı için Qualcomm tarafından HTC bir önceki platforma dönerek saat hızları yüksek bir işlemci kullanmıştı. Aynı işlemciyi Xiaomi'nin de kullandığını görmekteyiz. Burada belki dikkat çeken bir başka detay da aslında kamera F2.2 lensine sahip 8 megapiksellik bir kamera olduğunu görmekteyiz cihaz üzerinde. Xiaomi firması kamera tarafında da iddialı olabilir çünkü üst model olan Mi2'da da 720p çözünürlüğünde 90 kare saniye hızında video çektiği iddia eden ki bu eğer bu değerler doğruysa ya da vaat ettikleri bu değerleri piyasaya çıkartabilirlerse belki de en başarılı kameralardan birinin olduğuna tanık olacağız.
Evet, telefon kamera olarak da çok iddialı. Dediğim gibi ilk daha üst modelde F2.0 lensi görmüştük. Bunda biraz daha düşük olarak F2.2 lensi görmekteyiz. Bu da ışık performansında kameranın biraz fark yaratacaktır ama zaten telefonların firma içinde kendi sıralamasına baktığımızda arada bu tarz farkların olması normal.
Fiyat olarak da fiyatı da verelim son olarak. Çünkü yani böyle özelliklere sahip cihazlar Türkiye'de genelde 1000 liranın üzerinde fiyatlarla satılan telefonlar olmakta. Xiaomi One S'in fiyatı, Çin fiyatı $235. Hakikaten bu fiyat. Böyle bir telefon için inanılmaz bir fiyat. Hani dolara, Türk lirasına vurduğumuzda 500 liraya yakın bir fiyat yapıyor belki de. Ve biz bu fiyata giriş seviyesi ancak Android telefonları daha çok Türkiye'de görebiliyoruz. Hani bu telefonların Xiaomi firmasıyla ilgili zaten önümüzdeki birkaç sene içerisinde Forbes'un en büyük 500 şirketi arasına girebileceği söyleniyor ki burada da en büyük katkı aslında Çin'in büyüyen ekonomisi ve büyüyen büyük pazar payı. Umarız dünya pazarlarına çıkar, Türkiye'de gelir çünkü rekabete bağlı olarak fiyatlar düşer. Daha hızlı, daha güçlü telefonları daha ucuz fiyata alabiliriz. Sıradaki haberimiz LG ile ilgili olacak. Şimdi LG uzun süredir maalesef pazar payı konusunda sıkıntılar yaşayan bir firma. Hem çıkarttıkları cihazların durumu hem de yazılım güncellemesi tarafında sınıfta kalmaları ki biz son günlerde verdiğimiz LG yazılım güncellemesi çıkartacak tarzındaki haberlerde bile kullanıcıların maalesef olumsuz yorumları var şirketle ilgili. Ancak şirket hani üzerindeki bu kara bulutları dağıtıp çok daha iddialı bir noktaya gelmeyi planlıyor. Bu noktada da üst seviye amiral gemisi olarak yeni bir telefon üzerinde çalıştıkları zaten bilinmekteydi. Şimdi onun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Biz daha henüz 4X HD'yi göremedik. Optimus 4X HD Tegra 3 platformunu kullanan. Gerçi bugünlerde piyasaya çıkıyor olması lazım ama henüz test edebilmiş değiliz. Şimdi çok daha güçlü bir platformu kullanan, çok daha güçlü bir telefonu LG'den göreceğiz gibi.
Evet, telefonun teknik özelliklerine baktığımızda zaten çok da fazla bir özelliği şu anda duyurulmamış durumda. Bir tek işlemcisi belli, o da Qualcomm'un APK 8064 4 çekirdekli Create S4 işlemcisini görüyoruz. Adreno 320'lik yine grafik biriminde olarak burada telefona eşlik ediyor. Telefonun çok büyük bir ihtimalle LTE destekli olacağını söylüyorlar. Ve dahili belleğinde 2 GB olacağı konuşuluyor. Zaten LTE destekli birçok telefonun şu anki Galaxy S3 gibi özel telefonların, özel versiyonların 2 GB bellekle geldiğini görmekteyiz. Ekran konusunda bazı mecralar HD, bazı mecralar Full HD olacağını söylüyor. Hatırlarsanız LG geçen zamanlarda 5 inç boyutunda Full HD bir paneli de tanıtmıştı cep telefonları ve akıllı cihazlar için. Belki bir farklılık yaratıp bu noktada çünkü Adreno 320 gibi güçlü bir grafik birimi de var. Telefonu diğer şu anki Android'in amiral gemisi telefonlarından ayırt edebilmek adına belki bu 1080p çözünürlükteki panelde bu telefonda görebiliriz.
Tabii 1080p şu an çok yani, kağıt üzerinde bulunabilirlik ihtimali olsa bile daha çok iddiadan ibaret kalacak gibi. Muhtemelen 720p gelecektir ki ekran boyutunda 4.73 inç olacağı söylenmekte. Bir de tabii kamera bilgisi var henüz doğrulanmamakla birlikte. Muhtemelen bu telefonun üzerinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak. Resmi lansmanı Eylül ayında yapılacak. Bu hem Qualcomm hem de LG tarafından doğrulanan bir bilgi. Hatta LG telefonla ilgili bir teaser video, bir ön tanıtım videosu da yayınlamış durumda. Eylül ayında bekleyeceğiz. Muhtemelen öncesinde büyük ihtimalle IFA fuarında tanıtılır bu telefon. Ancak global lansmanı Eylül ayında yapılacak ve telefon piyasaya çıkacak. Biz de test etme şansımız olursa zaten detaylı bir incelemesini ürünümüze geldiğinde yayınlamış oluruz. Şimdi bir başka 4 çekirdekli telefona geçelim istersen. Biz hep Samsung, HTC, Apple gibi firmaları konuşuyoruz. Ancak dünya telefon piyasasına önümüzdeki yıllarda yön vermesi, şekil vermesi beklenen bazı başka üreticiler de var. Bunlardan bir tanesi Huawei'di. Ki Huawei'yi zaten ülkemizde de etkin bir şekilde görmekteyiz.
Global anlamda genişlediler ve dünyaya yayıldılar.
Aynen öyle. Kendi marka, daha önce hep farklı üreticileri telefon üreten, cihaz üreten konumdaydılar. Ancak artık kendi markalarına da ciddi yatırımlar yapmaya başlamış durumdalar. Bir de Huawei'nin aslında rakibi var şimdi. O da ZTE. Aslında bu iki firmada hem telekomünikasyon yatırımları yapan hem de cihaz üreten firmalar. Huawei'den sonra ZTE de şimdi çok ciddi anlamda kendi markasına yatırım yapmaya başladı. Şimdi de Grandeur adı verilen ve üzerinde 4 çekirdekli bir işlemci bulunan yeni bir üst seviye telefonla gündeme gelmiş durumdalarında.
Teknolojik özelliklerine baktığımızda telefonun üst seviye olduğunu görüyoruz ama burada ufak bir kırpmaya gitmiş ZTE. Normalde şu anda Tegra 3 kullanan telefonlara baktığımızda Tegra 3'ün üst seviye versiyonlarının telefonlarda kullanıldığını görmekteyiz.
T30, T33 gibi.
Buradaki farklılık ise Nvidia'nın Kai platformu. Şu an Nexus 7'de de kullanılan 4 çekirdekli versiyonunu görmekteyiz. Bu saat frekansı olarak biraz daha geri bir model ama fiyat anlamında da üreticilere büyük avantaj sağlamakta. Tegra 3 AP33 olarak adlandırılan bu Yonga setin dışındaki diğer özelliklere baktığımızda 1 GB sistem belleğini görmekteyiz. 4.5 inç boyutunda 720p çözünürlükte ekran telefonda bulunmakta. 8 GB dahili hafızamız var. MicroSD ile de bunu arttırabiliyoruz.
Evet, Kai platformu Nvidia'nın düşük platformunu Tegra 3 platformu olarak da gösterilebilir. Tegra 3'ün kırpılmış demeyelim ama biraz daha ekonomik versiyonu diyelim. Biz burada hani akıllara gelen ilk ihtimalde şu anda Tegra 3'ün yüksek frekansta çalışan versiyonlarına nazaran o hıza çıkamayan, o hızda stabil olarak çalışamayan çiplerin bu at altında sunulmasını da dile getirebiliriz aslında. Çünkü üretim bandından çıkan her çip, her yonga aynı frekans değerine ulaşabilecek diye kesin yargı, kesin kural yok. Bazıları bazı işlemcilerin ulaştığı frekansa çıkamıyorlar. Burada da Nvidia muhtemelen daha yüksek frekanslar yerine daha muhafazakar hızlarda kalarak daha düşük maliyetli bir çözüm yaratmış olabilir. Çünkü daha çok 4 çekirdekli yongada sistem platformları 15-25 dolar bandında fiyatlarla satılıyor ki burada muhtemelen Tegra 3'ü de en pahalıları arasında koyabiliriz. 25 dolar civarında fiyatı olduğu söyleniyor. Birim fiyatı tabii bu. Toplamlarda illaki fiyat düşüyordur. Kai platformu da sahip olduğu bir takım ufak detaylarla daha düşük maliyetlerle üreticilere sağlanabiliyor. Bu noktada ZTE'ye baktığımızda hani fiyatında 315 dolar civarında olacağı söyleniyor ki Tegra 3 tabanlı bir cihaz için kabul edilebilir bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kai platformu da olsa Tegra 3 ciddi güçlü bir platform. Pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir platform. ZTE Türkiye'de de aktif olarak rol almaya başlayan bir firma. Umarız bu tür cihazları da hızlı bir şekilde ülkemiz pazarına sunarlar. Çünkü Türkiye'de de ciddi distribütörlük anlaşmaları olduğunu biliyoruz. Şimdi cihazlardan bahsettik. Daha başka cihazlarımız da var konuşacağımız. Ama biraz da yazılımdan bahsedelim. Çünkü bir donanım ne kadar güçlü olursa olsun bir akıllı telefon ya da tablet, işletim sistemi olmadığı zaman çok fazla keyif almak. Dediğin gibi çok sonuç hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu noktada şimdi Samsung pazarının en büyük oyuncularından birisi zaten. Hem Android tabanlı telefonları var. Hem şu an çok güncel model olmasa bile Windows Phone tabanlı telefonları var. Hem de kendi platformları olan BADA işletim sistemli telefonları var. Ancak gelen bazı kötü haberler var. Burada BADA tabanlı telefon kullanan, Wave serisi telefon kullanan izleyicilerimiz belki üzülebilir ama Samsung'un BADA işletim sisteminin fişini çekeceği söyleniyor.
Evet, BADA'nın tarihine baktığımız aslında Galaxy S'in yani ilk seviye amiral gemisi Android telefonu çıktığı zaman da ilk BADA telefonu da görmekteyiz. Wave adı altında ilk seri çıkmıştı. Daha sonra 1-1,5 senelik gibi bir süreç boyunca BADA platformundan pek ses duyamadık. Daha sonra daha az ses getirecek bir şekilde BADA'yı 2.0'a güncellediler. Ve bazı telefonlar bu güncellemeyi aldı, bazılarını alamadı. Bu konuda da Samsung bazı müşterilerini biraz üzdü.
Aslında iyi telefonlar da vardı. 1.4 GHz hızında işlemci kullanan telefonlar olduğunu da gördük. Tasarım anlamında şık, akıcı kullanım anlamında iyi ancak maalesef yazılım güncellemeleri ve uygulama desteği konusunda bir Android olamadı maalesef.
Evet, teknik özellikler konusunda o dönemin Android telefonlarıyla başa baş gidiyordu. Fiziksel yapıları da oldukça başarılı. Zaten fiyat anlamında da telefonlar ciddi fiyatlara satıldı. Hani BADA platformunu taşıyan telefonları öyle çok uygun fiyatta alamadınız. Sonra bazı mod komüniteleri tarafından Bada platformu taşıyan Samsung telefonlara Android yüklenmeye başladı. O taraftan biraz hareketlilik oldu. Acaba geliştiriciler bu tarafa kayıp Bada platformuna biraz daha fazla ilgi gösterir mi diye bir beklenti, ümit oluştu. Ama şu anki habere baktığımızda Samsung'un artık akıllıca bir hareket yapıp Bada platformunun fişini çektiğini görüyoruz.
Evet, şimdi Bada'nın yerine ne gelecek sorusu da akıllara gelebilir. Şimdi burada birkaç farklı argüman üzerine duruluyor. Bunlardan birincisi Samsung'un Android ve Windows Phone 8'e ciddi anlamda yoğunluk ve ağırlık vermek istediği için bu platformu gözden çıkardığı konuşulmakta ki Android tarafında özellikle yılın son çeyreğinde Samsung'un çok yoğun miktarda yeni telefon lanse edeceğiyle konuşulmakta. Bunların başına zaten çok uzun süredir beklenen Note 2 gelmekte. Diğer taraftan da biliyorsunuz bir de Tizen işletim sistemi bulunmakta. Samsung'un badasıyla Nokia'nın artık yetim bıraktığı diyelim Windows Phone için gözden çıkardığı MIGO platformunun Intel'le birlikte geliştirilmesiyle oluşan bir Tizen işletim sistemi var. Hatta bazı geliştiriciler bu işletim sisteminin gelecekte en iyi işletim sistemi olabileceğini de iddia etmektedir. Tabii bu çok iddialı bir iddia yani. Havada kalması da muhtemel çünkü diğer taraftan Android ve iOS platformları da ciddi şekilde gelişmekte. Tabii şu anda Tizen'le ilgili çok fazla somut bilgi yok. Bir 1.0 sürümü var. Samsung'un bir geliştirici telefonu ortaya çıkmıştı ancak işletim sistemi tarafında geliştirme hızı yeterli seviyeye ulaşmadığı için Tizen tabanlı telefonların 2013'e kaldığı da konuşulmakta. Hani bu noktada akıllı telefon pazarının günden güne değiştiğini düşünürsek eğer muhtemelen birinci öncelik Android ve Windows Phone 8 ağırlığı, ikinci öncelik ise orta ve uzun vade için Tizen platformu olabilir diyoruz ancak tabii gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Şimdi akıllı telefon piyasasında aslında
yeni bir oyuncu
diyelim, çok fazla popüler olmayan şu an için en azından ancak geleceğe dönük ciddi yatırımlar olan biraz da Intel'den bahsedelim. Şimdi Intel zaten dünyanın en büyük bir numaralı işlemci üreticisi en azından x86 platformu için. Mobil tarafta çok fazla güç edinebilmiş değiller en azından. Medfield adını verdikleri özel bir Atom platformuyla akıllı telefon ve tablet piyasasına girdiler. Hatta son olarak Android 4.1'i de kendi platformlarını port etmek için çalıştıkları söyleniyordu. Intel'in yeni platformunu kullanan, var olan platformunu kullanan telefonları çok fazla göremedik. İşte bir Lenovo çıkardı telefon adında Çin pazarına özel. Bunun dışında Orange firmasının operatörünün çıkardığı bir telefon vardı. Keza yani, Hindistan'da da bir telefon vardı. Şimdi de gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı büyüyecek ülkelerden birisi olarak gösterilen Rusya'ya da Megafon Mint adında bir telefon çıktığını görmekteyiz Intel tabanlı. Telefon tasarım itibariyle var olan Intel telefonlardan çok farklı değil. Zaten Intel'in referans platformunu kullanan bir telefon. Üzerine baktığımız zaman yine Medfield tabanlı Atom işlemcinin olduğunu görmekteyiz. Grafik birim olarak PowerVR SGX540 var. Oracle'lu bir versiyon olarak da nitelendirilebilir ancak maalesef
günümüz için artık yeterli değil.
Birkaç sene öncesinin akıllı telefonlarında kullanılan bir grafik birimi bu. Bence bu telefonda en çok dikkat çeken nokta şu. Kamerası 1 saniyeden daha kısa sürede 10 kare saniyelik bir görüntü kaydı yapabilme yeteneğine sahip ki burada da zaten Burst modu denen bir mod için Intel'in işlemcilerinde donanımsal bir destek olduğunu da belirtmekteyiz. Şu an için Intel yavaş ilerliyor ama önümüzdeki yıllarda diyelim, aylar belki çok kısa bir ifade olur. Üretim teknolojilerindeki avantajla birlikte belki 22 nanometre sonrasında 14 nanometre işlemcilerle ben çok rekabetçi olacaklarını açıkçası düşünüyorum.
Şimdi nerede bu Medfield tabanlı telefonlara baktığımızda senin de dediğin gibi referans platformu aşırı derecede benziyorlar. Neredeyse aynı telefonların çok ufak tefek değişikliklerle farklı markalar altında satıldığını söyleyebiliriz. Belki dış kasada ufak tefek tasarım farkları olacaktır elbette ama burada aslında bir noktada avantaj bir noktada da dezavantaj var. Intel Google'la beraber Android'i x86'ya port etmek için beraber çalışıyorlar ve bu Intel'e bu konuda bir dezavantaj sağlıyor ilk bakışta. Çünkü Google kendi kaynak kodlarını açıklıyor ve Intel bunun üzerinde tekrar Google'la beraber çalışmak zorunda kalıyor. Ama avantajına gelirsek bu konunun, o kodu derledikleri anda bütün telefonları neredeyse verebilecek hale geliyorlar. Bu da belki de Intel eğer elini hızlı tutarsa bu noktada kendi Medfield tabanlı telefonlarına yeni derlediği Android versiyonlarını hızlı bir şekilde şu anda ARM tabanlı cihaz üreticilerinden daha hızlı verebilir. Bu da belki sık güncelleme alan, yeni işletim sistemleri versiyonlarını sık telefonlarında kullanan Medfield tabanlı telefon kullanıcıları için belki de hoş bir farklılık olacaktır. Veya bir tercih sebebi olacaktır belki bu noktada.
Şimdi haberimize konu olan telefon ismi Megafon Mint. Daha doğrusu telefon ismi Mint. Megafon Rusya'nın en büyük ikinci GSM operatörü olarak geçmekte. Intel aslında Medfield platformu için biraz farklı da bir strateji izliyor. Daha çok operatörler üzerinden cihaz sunmaya yoluna gitmiş durumda. Üretici tarafından Motorola'nın Intel tabanlı bir telefon sunacağı söyleniyordu ancak şu ana kadar öyle bir gelişme yaşanmış değil. Bekleyip göreceğiz. Intel yavaş yavaş piyasayı test ediyor, piyasayı deniyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte muhtemelen büyük markaların Intel tabanlı telefonlarını görmemiz de olası. Çünkü daha önce Motorola, ondan önce LG hatta HTC'nin Intel tabanlı telefon sunacağı iddia ediliyordu. Bunları bekleyip göreceğiz. Evet, telefon haberlerinden sonra sıradaki haberimiz tablet bilgisayarla ilgili olacak, yeni bir tablet. Arcos firmasından ya da aslında Fransızların biraz daha hitabet şekli Arcos firmasından gelen bir tablet. 101XS adı veriliyor bu tablete. XS aslında burada ekstra slim anlamına göre ultra ince bir kasaya sahip tablet bilgisayar. Bakıldığında yaklaşık 8 mm kalınlığında bir cihaz ki hakikaten sınıfındaki en ince tabletlerden birisi olarak gösterilebilir. Bunun yanında 600 gramlı ağırlığı var. Yani hem ince hem hafif taşınabilirliği oldukça yatkın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz ki 10.1 inç büyüklüğünde bir tablet olduğunda unutmamak gerekiyor. Bu noktada ekranda 1280x800 piksel çözünürlüğünde ve cihaz üzerinde Android 4.03 sürümü var işletim sistemi tarafında. Bununla birlikte tabii farklı depolama çözümleri de cihaz üzerinde dahil olduğunu görmekteyiz. 16 GB standart depolamaya birlikte SD kartla takabiliyoruz ve kapasiteyi 100 GB'nin üzerine çıkarmak da yine mümkün. Ancak işlemci tarafı ve klavye seçeneğiyle biraz ilginç ve ayrışan bir tablet olduğunu söyleyebiliriz Arşo XS101'in.
İstersen ilk olarak klavyesinden bahsedelim. Coverboard adı verilen bu manyetik klavye hem klavyeyi şarj ediyor, hem koruyor, hem stand olarak görevi görüyor. Yani birçok işi bir arada üstleniyor. Bunun zaten benzer bir aksesuarını daha önce Logitech'ten görmüştük. Tablet keyboard adı verilen iPad için hem kasa görevi görüyordu kullanmadığın zaman da hem de açtığınız zaman stand ve klavye olarak kullanabiliyordu. Bluetooth'dan çalışıyordu bu cihaz. Yine benzer bir klavye mantığını, yapısını bu Arcos'la beraber standart aksesuar olarak görmekteyiz. Diğer özelliklere baktığımızda OMAP 4470'i artık piyasaya çıktığı görüyoruz. Oldukça beklenen bir işlemciydi çünkü OMAP 4'ün diğer serisiyle kıyaslarsak 4470 modeli diğer 4430, 4460'dan ekstra olarak bünyesinde 2 tane A9 çekirdeğine ek olarak 2 tane de Cortex-M3 çekirdeğine sahip. Bu iki ufak çekirdek 266 MHz hızında çalışıyorlar maksimum ve A9'ların ihtiyacı olmadığı durumlarda ufak iş yüklerini hallederek A9 işlemcilerini uyku durumunda tutarak büyük bir güç ve enerji korunumunu sağlıyorlar bu konuda. Grafik birimi konusunda da farklılıklar var. Texas Instruments uzun zamandır kullandığı SGX540 yongasından dolayı eleştiriliyordu. Ciddi anlamda eleştiriliyordu. Artık grafik yongasının da güncellendiğini görüyoruz. Yeni grafik yongası olarak SGX544 Texas Instruments OMAP 4470'te bulunuyor. Ve grafik performansı da 2,5 kat 4430'a göre daha üstün. Texas Instruments'un verdiği bilgiler
yok. Tabii burada hani ortak çekirdek diyebileceğimiz bu M3 çekirdekleri yani çok ağır olmayan yüklerde devreye girerek ana çekirdekleri uyku modunda olan devre dışında bırakan çekirdek tarafındaki tasarım anlayışının Nvidia'da aslında biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Nvidia Tegra 3'te de 4+1 tasarımını kullanmakta. +1 dediğimiz çekirdek de yine ortak çekirdek. Yani buradaki M3 çekirdekleriyle benzer. Ancak Nvidia'nın farkı M3 gibi düşük performanslı bir ARM tasarımı yerine Cortex A9 tasarımına devam etmesi. Ancak üretim tarafında düşük güç tüketen bir süreç izleyerek çekirdeğin frekansını ana çekirdeklerden daha düşük tutması ki bence burada Nvidia'nın çözümü genel performansı yüksek tutması açısından daha ideal gibi görünüyor. Ama bu hem maliyetleri arttıran hem de genelde yine de güç tüketimine biraz daha olumsuz etki eden bir unsur olarak gösterilebilir. Bir de aslında tabletin fiyatından bahsedelim. Bu marka büyük bir marka aslında. Çok fazla tablet bilgisayarı var. Ülkemizde de ürünleri bulunabilen bir marka. Dolayısıyla 101 XS'nin Türkiye'ye gelmesi muhtemel seçenekler arasında görülebilir. Cihazın yurt dışı fiyatı özel klavyesiyle birlikte yaklaşık $400 Amerika fiyatı. Hani bu böyle bir cihaz için kabul edilebilir bir fiyat olarak gösterilebilir. Özellikle klavyenin dahil olması önemli bir avantaj olarak söylenebilir. Şimdi biraz da istersen Amazon'dan bahsedelim. Amazon tablet bilgisayar tarafında zaten son dönemin en çok konuşulan markalarından bir tanesi Kindle Fire. İnanılmaz. Büyük olay oldu. Satış rekorları kırdı kendi tarafında ve Eylül ayında muhtemelen Kindle Fire'ın devamı olarak düşünülen yeni cihazlar Amazon tarafından muhtemelen duyurusu yapılacak. Ancak Amazon sadece cihaz üreten bir firma değil ya da sadece bir alışveriş sitesi değil. Çok başka çözümleri olan da bir firma. Toplu çözümler sunan dev bir bilişim firması olarak da düşünülebilir. Şimdi yeni bir bulut depolama çözümü üzerinde gündemdeler. Şimdi bulut depolama dediğimiz şey verinin her yerden erişilmesi olanak tanıyan dosyalarınızın merkezi bir sunucuda, merkezi bir veri depolama biriminde tutulduğu, sunucu çiftliklerinde tutulduğu özel bir sistem. Türkiye'de de bunun örnekleri var. Örneğin NetDisk adında TTNet'in sunduğu bir çözüm var. Dünya çapında baktığımızda Google'un Drive servisi var. Ya da diğer taraftan baktığında Dropbox gibi farklı çözümler de var. Ancak Amazon sunucu tarafına kendi özel teknolojilerine sahip olan dünya dev firmalardan birisi olduğu için kendi bulut sistemini duyurması yine olay oldu ve bizim de zaten mobilitede gündemimizin arasında almamızda büyük etkisi oldu.
Evet, Amazon kendi altyapısına ciddi yatırımlar yapan bir firma. Bu yeni kurdukları servisin adı da Glacier. Tek amacı çok çok ucuza bulut depolama hizmetini kullanıcılara sunabilmek. Ne kadar ucuza? O kadar ucuz ki gigabyte başına bir aylık süreç için sadece 1 sent ödüyorsunuz. Yani ufak bir hesap yaparsak 10 GB veri için bir yıllık ödediğiniz para $1.2. O da şu anda 2.1 lira, 2.2 lira gibi bir şeye tekabül ediyor. Bu sadece depolama için istedikleri fiyat. Bu da ne, hangi durumlarda kullanılabilir? Mesela aile fotoğraflarınız olur, sürekli veriye ihtiyaç, erişmek ihtiyacı duymadığınız ama bir yerde bulunsun, hani güvende olsun, içim rahat olsun dediğiniz bir tarzda veriniz varsa şayet bu tarz bir servis üzerinde saklayabilirsiniz. Dosyaları istemek de ve indirmek de paralı. Ama gene aynı cüzi fiyatı burada da görmekteyiz. Gigabyte başına 1 cent gibi bir download ücreti mevcut sistemde. Bir de şu var, sistem biraz farklı işliyor. Sistem daha çok depolama üstüne yoğunlaştığı için dosyanızı hemen çekemiyorsunuz. Bu dosyayı sunucu sisteminden talep ediyorsunuz ve size bir indirme download linki yaklaşık 3 ila 5 saat sonra gönderilerek bu sayede bu link üzerinden dosyalarınızı indirebilirsiniz.
Depolama bazında bakıldığında kuşkusuz şu anda fiyatlandırma itibariyle dünyanın en ekonomik bulut depolama çözümlerinden birisi olarak gösterilebilir. Bulut depolama neden önemli? Birincisi, yanınızda herhangi bir bilgisayar olmadan sadece internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden her zaman dosyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu büyük avantaj sağlıyor. İkincisi de deprem, sel ve benzeri doğal felaketlere karşı veriniz aynı zamanda korunmuş oluyor. Yani çok bireysel bir kullanıcıysanız, bunlar belki birinci döneme sahip detaylar değil, ancak büyük bir kurumsanız ve verileriniz, dosyalarınız, arşivleriniz sizin için önem taşıyorsa, markası ya da servisi veren firmanın ismi önemli değil. Bulut çözümler, bulut depolama hayat önüne sahip bir yöntem olarak da dikkat çeken bir çözüm. Zaten sürekli de yaygınlaşan bir hizmet olarak da dikkatlerimizden kaçmıyor. Evet, Amazon'u geride bıraktıktan sonra şimdi başka bir haberimize geçelim. Şimdi biz Nokia Pure 808'den konuşurken hep ne dedik? Telefon özelliği olan bir fotoğraf makinesi ya da fotoğraf makinesi çok gelişmiş bir telefon olarak hani farklı şekillerde tanımlanan bir cihazdı Pure 808. Şimdi aslında fotoğraf özellikleri gelişmiş, belki de fotoğraf tarafında en gelişmiş özelliklere sahip bir Android cihazla karşı karşıyayız. O da Nikon'dan geldi. Görüntüleme konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Coolpix S800 diye yeni bir kompakt dijital fotoğraf makinesi duyurdular. Bu makinenin en büyük özelliği de Android işletim sisteminde çalışan özel bir sisteme sahip olması.
Aslında bu tarz cihazlara baktığımızda hepsinin kendi içinde bir işletim sistemi adı verebileceğimiz belli bir yazılım üzerinden çalışmaktalar. Nikon burada biraz daha olayı değiştirerek Android üzerinden çalıştırmayı tasarlamış cihazı. Android'in zaten arayüzü de buna yatkındı. Cihazın teknik özelliklerine çok fazla belli değil şu anda. 3.5 inçlik bir OLED ekranının olduğunu biliyoruz. Dokunmatik bir ekran. Bu bütün ayarlamaları ekran üzerinden yapacağınız anlamına geliyor. Hani çeşitli GPS, Wi-Fi gibi servisler de mevcut ama donanım anlamında, işlemci anlamında ne tarz bir işlemci var bilemiyoruz bu konuda. Çünkü makinenin Play Store'a eriştiği belli. Bunun dışında çeşitli Google servislerini de kullanabiliyor ve tahminen üzerinde 2.3 Gingerbread Android versiyonu olacak ama eğer üzerindeki grafik birimi mesela işlemcinin çok başarılı ise hani Play Store'a girip belki oyun indiremeyebilirsiniz ama konsept olarak düşünüldüğünde aslında grafik ve işlem gücü olarak güçlü bir cihaz pazara sunulduğunda böyle fotoğraf yetenekleri yüksek olan çeşitli bir değişik bir multimedya cihazına dönüşebilir aslında.
Tabii burada farklı kullanım senaryolarından bahsetmek mümkün. Şimdi Instagram gibi çeşitli fotoğraf manipülasyon yazılımları, düzenleme yazılımları her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılan bir sistem haline geldi. Zaten Instagram aynı zamanda kendi sosyal platforma sahip olduğu için çok fazla kullanıcısı var. Yani burada da belki çekilen fotoğrafların üçüncü parti yazılımlarla Play Store üzerindeki çeşitli efektlerle benzenmesi, donatılması ve hızlı bir şekilde internete paylaşılması da amaçlanmış olabilir. Yani cihaz piyasaya çıktığında nasıl kullanıldığını göreceğiz. Çünkü bir cihaz Android işletim sistemi yüklemek önemli değil. Onun aynı zamanda akıcı çalışması lazım. Hani cihazla ilgili olarak hands-on deneme şansı yakalayan birkaç yerdeki yorumlar birinci nesil Galaxy S kadar hızlı çalıştığı falan söyleniyor Nikon'un yeni çözümünün. Ama tabii bunu bekleyip göreceğiz. Benim de ilgimi çeken ekranın OLED olması. OLED her zaman renk keskinliği ve renk canlılığı anlamında sınıfının en iyi alternatif teknolojilerinden birisidir. Bu açıdan bakıldığında Nikon ciddi yatırım yapmış gibi, ancak sistemin nasıl çalıştığını ya da cihazın hem görüntüleme yetenekleri hem de akıl fonksiyonlar açısından cihazı neler verebileceğini bekleyip göreceğiz. Sıradaki haberimiz PlayStation Vita ile ilgili. Vita'dan uzun süredir konuşamıyoruz. Ancak şimdi satış rakamları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sony'nin açıklamasına göre 2.2 milyonluk bir satış performansı sergilemiş durumda PlayStation Vita. Açıkçası hani bu rakamlar Sony'yi memnun etti mi? Bu tartışılabilir ama Vita maalesef bekleneni veremedi. Donanım bazında güçlü bir cihaz. Çok güçlü bir grafik birimine sahip, ancak yüksek satış fiyatı ve bununla birlikte belki daha da önemlisi inanılmaz yüksek fiyatlarla satılan oyunlar nedeniyle pek çok kullanıcı, hatta pek çok PlayStation kullanıcısı cihazdan uzak durmayı tercih etmiş gibi görünmekte.
Evet, baktığımızda ne Sony'nin ne de kullanıcıların Vita'dan memnun olduğunu söyleyemeyiz aslında. Senin de dediğin gibi oyunlar ateş pahası. Onu da geçtim, oyun yok doğru düzgün. Hani alet çıktı piyasaya, birkaç hareketli oyunla şey yaptı. Ondan sonra Sony ve üreticiler, geliştiriciler resmen bu 2-3 oyunun üstüne yattılar. Ve hala Vita tarafında böyle oyun değiştirecek, hani game changing tarzında bir oyun çıkmadı. Bir God
en
of
son Big Little Big Planet biraz hareketlendirdi ama yine de beklenen oyunlar maalesef görünemedi.
Şimdi Vita taşınabilir bir cihaz olduğu için ve şu anda taşınabilir akıllı cihazlar çok popüler olduğu için insanlar çeşitli marketler üzerinden oyunları alıp oynamaya alıştılar. Ama bu oyunlar neydi? 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar en fazlası. Şimdi Vita'da aynı duruma girdim bir bakıyorsun, hop bir tane orijinal PlayStation 3 konsol fiyatında oyun satıyorlar. Ne oluyor? Satamıyorlar. Hani şimdi
yani baktığınız zaman hani 3 tane oyun alıyorsunuz, konsol parası kadar fiyat vermiş oluyorsunuz.
Çünkü konsolun donanım olarak eksiği yok, fazlası var ama yani 2.2 milyon gibi bir satış rakamı da Şubat ayından itibaren bildiğin çok komik bir rakam olmuş aslında.
Tabii diğer taraftan bakıldığında hani hakikaten özellikle oyun fiyatları maalesef bu konsolun başarısını gölgeleyen unsur olarak söylenebilir. Yani Dead Trigger gibi bir oyunu bedavaya erişebilirken tamam belki evet Dead Trigger inanılmaz mükemmel grafikler sunmuyor ama ben oynarken çok zevk aldım ve grafiklerinden memnun olduğum bir oyun olarak söyleyebilirim. Yani hani PlayStation Vita'ya baktığımızda ise benzer oyunlar hani Türkiye fiyatında konuşmak gerekirse 100 lira, 150 lira daha pahalı oyunlar da var belki satılmakta. Hani bu konsolun sonucunda başarısını gölgeleyen bir cihaz. Çünkü konsolu bir kere alıyorsunuz ama o konsol ölene kadar yeni oyunlara ihtiyaç duyuyorsunuz hakkını verebilmek için. Dediğim gibi donanım olarak çok güçlü bir cihaz. Çok da ortam yetenekleri gelişmiş bir cihaz. 3G versiyonu bile var. Kullanıcılar arasında, oyunlar arasında etkileşim de söz konusu. Ancak maalesef oyun fiyatları sıkıntılı bir durum. Umarız Sony daha düşük maliyetle, daha düşük satış fiyatlarıyla daha iyi oyunlar piyasaya sunar ve PlayStation Vita'da ömrüne uzun yıllar daha devam eder.
Ya da cihazı kırarlar. Ve bu da...
Ya da bir Android işletim sistemi yüklerler belki. Tabii bunlar Sony tarafı biliyorsun. PlayStation 3'te yaşanan olayı uzun süre takip ettik zaten. PlayStation 3 hacklendiğinde davalar açıldı, karşılıklı anlaşmazlıklar yaşandı. PlayStation 3 demişken bu arada Sony geçtiğimiz günlerde henüz PlayStation 4'e ihtiyaç duymuyoruz. Satışlardan çok memnun tarzında bir açıklama yaptı ama önümüzdeki sene Xbox 720'nin ya da adı ne olacaksa artık çıkmasıyla birlikte muhtemelen Sony tarafında da.
Tabii hazırlıklar vardır bu konuda ama hani belki de şu anki mevcut satışları etkilemek, baltalamamak adına böyle bir açıklama yapmıyorlar.
Ki zaten Xbox tarafındaki gelişmeler daha somut. Hani geçtiğimiz günlerde bayağı kalın bir dokümantasyonda internet ortamına sızdığında Microsoft hukuksal olarak bunların kaldırılmasını talep etmiş yayıncılardan. Görünen o ki 2013 yeni Xbox'ın en azından duyurulduğu, piyasaya çıkmasa bile duyurulduğu yıl olacak gibi söyleyebiliriz. Oyun konsolları tarafında zaten hareketlilik devam ediyor. Bizim tarafta da bölüm sonu canavarı zaten bunlarla ilgili güncellemeleri ana site ekranlara taşınmakta. Evet Ender, PlayStation Vita ile birlikte bu bölümün daha sonuna geldik. Yine keyifli bir bölüm oldu. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.